Ayrım 27, sayfa 290. Bizimle yemeğe kalmamanıza üzüldüm Sayın Teğmen. Umarım bir başka gün gelirsiniz. İnce solgun buruşuk elini uzattı. Saygıyla eğilip öptüm. Doktor Kondor'un kör karısını elleriyle sağını solunu kollayarak incitmeden büyük bir dikkatle kapıdan geçirişini içten bir saygıyla seyrettim. Hemen kırılıverecek değerli bir şeyi ellerinde tutuyormuş gibiydi. Kapı 2-3 dakika açık kaldı. Hafifçe sürüyen adımların uzaklaştığını duydum. Doktor Kondor az sonra yine geldi. Yüzü değişmişti. İçinin gergin olduğu zamanlarda gördüğüm uyanık keskin yüzdü. Çok önemli bir neden olmadan böyle habersiz damdan düşer gibi gelemeyeceğimi anlamıştı. 15-20 dakikaya kadar gelirim. Her şeyi çabucak gözden geçiririz dedi. Siz de bu arada divana ya da koltuğa uzanın. Halinizi hiç beğenmedim dostum. Feci yorgun görünüyorsunuz. Oysa ikimizin de kafasının dinç canlı olması şart. Sonra sesini değiştirip 3. odadan duyulacak şekilde yükselterek seslendi. Evet Clara'cığım geldim işte sıkılmasın diye Teğmen Bey'e bir kitap verdim. Doktor Kondor'un tecrübeli bakışları iyi fark etmişti. Ancak o söyleyince anlamıştım. Heyecanla yüklü bir günden, uykusuz perişan bir geceden sonra ne müthiş yorulduğumu, doktorun öğüdüne uyarak daha şimdiden isteklerine boyun eğmeye hazır olduğumu seziyordum. Muayene odasındaki koltuklardan birine rahatça yerleştim. Başımı arkalığına yasladım. Kollarımı da külçe gibi bıraktım. Sıkıntılı bekleyişim sırasında dışarıda çoktan karanlık basmış olmalıydı. Odada yüksek camlı dolaptaki aletlerin gümüş renkli parıltısından başka bir şey seçemiyordum. Oturduğum koltuğun çevresi karanlık bir kuyu gibiydi sanki. Gözlerim kapanıverdi. Doktor Kondor'un elinin karısına değip nasıl birden mutluluğa dönüştüğü, sinema şeridi gibi geçti gözümün önünden. Eşsiz bir doktor dedim içimden. Ah bana da böyle yardım edebilsen. Sonra karmaşık duygularla bir başkasını daha düşünmek istedim. Tıpkı onun gibi tedirgin, şaşkın, aynı ürkeklikle bakan, kendisi uğruna buraya geldiğim belli biriydi bu. Evet düşünmek istedimse de olmadı. Birden omzuma bir el dokundu. Doktor Kondor zifiri karanlık odaya sessizce girmişti. Ya da sahiden uyuyakalmıştım. Doğrulmak istedim. O yumuşak olduğu kadar sertçe omzumdan itti. Oturttu beni yeniden. Oturun, ben yanınıza otururum. Karanlıkta daha iyi konuşuruz. Yalnız bir ricam var, alçak sesle konuşalım. Bilirsiniz, körlerin işitme duyusu pek gelişmiştir. Sezme içgüdüleri de güçlüdür. Hadi. Bunu söylerken ellerini omuzlarımdan kolumun üzerine, oradan parmaklarıma kadar gezdirdi. Anlatın bakalım, çekinmeyin. Bir derdiniz olduğunu anladım. Ne tuhaf. O sırada aklıma bir şey geldi. Subay aday okulunda bir arkadaşım vardı. Adı Erwin'di. Sarışın, kız gibi narin bir çocuk. Sanırım ona biraz da tutkundum. Gündüzleri hemen hiç konuşmazdık birbirimizle ya da gelişi güzel şeylerden söz ederdik. Belki de birbirimize olan o gizli ve itiraf edemediğimiz düşkünlükten ikimiz de utanıyorduk. Ancak yatakhanede gece olup da ışıklar söndü mü konuşmaya cesaret bulurduk. Herkes uyurken biz yan yana olan yataklarımızda dirseklerimize dayanır, gecenin koruyucu karanlığında çocuksu düşüncelerimizi, görüşlerimizi anlatırdık. Ertesi sabah yine aynı sıkılganlıkla kaçardık birbirimizden. Çocukluk günlerimin mutluluğu, gizli yanları olan bu fısıl fısıl konuşmaları, itirafları yıllar yılı aklıma getirmemiştim. Karanlığa gömülmüş odada, koltuğuma rahatça uzandığım şu sırada, Doktor Kondor'a başka şeyler anlatmak kararında olduğumu büsbütün unutmuştum. Hiç istemediğim halde apaçık konuştum. Okulda arkadaşıma çocuksu gençliğimizin küçük umut kırıklıklarını, coşkun hayallerini anlatır gibi Doktor Kondor'a her şeyi anlattım. İç dökmenin gizli zevkini de tadıyordum bu arada. Edith'in hiç beklenmedik sayıklamalarını, benim dehşetimi, korkumu, şaşkınlığımı bir bir anlattım. Gözlük camlarından başkaca en ufak bir şeyin bile kımıldamadığı bu sessiz karanlıkta doktora her şeyi anlattım. Başını salladıkça gözlüğü belli belirsiz parıldıyordu. Sonra bir sessizlik oldu. Arkasından garip bir ses. Doktor Kondor parmaklarını şaklatmış olmalıydı. Demek böyle diye homurdandı sıkkın bir sesle. Ben sersem de böyle bir şeyi fark etmemiş olayım ha? Hep öyledir. Hastanın hastalığından başka bir şeyini göremeyiz hiç. Hastalığın bütün belirtilerini yoklar, inceden inceye araştırırız da asıl insanın iç dünyasında olup biteni, asıl önemli olanı fark etmeyiz. Yo, büsbütün de böyle sayılmaz ya. Kızda bir takım şeyler sezinledim. Hatırlarsanız muayeneden sonra babasına hastayı benden başkası muayene etti mi diye sormuştum. Çabucak iyileşmek için duyduğu o coşkun istek beni şaşırtmıştı. Bu işte bir yabancının parmağı olduğunu tahmin etmiştim. Yalnız ne sersemmişim ki olsa olsa bir üfürükçü ya da şarlatanın biridir diye düşünmüştüm. Kızın aklını bir büyücü karıştırdı sanmıştım. En basitini, en akla yakın olanı düşünmemiştim hiç. Elle tutulacak kadar apaçık olanı hatırımı getirmemiştim. Aşık olmak, gelişme çağında bir genç kızın iç yapısına uygundur ama tam böyle bir sırada böylesine şiddetli bir duyguya kapılması çok kötü. Ah zavallı yavrucak. Doktor Kondor ayağa kalkmıştı. Kısa adımlarla gidip geldiğini duyuyordum. Sonra içini çekti. Meseleyi bir yolculukla tatlıya bağladığınız bir sırada böyle bir şeyin olması çok korkunç. Artık Tanrı bile onu kararından döndüremez. Çünkü kendisi için değil, sizin için iyileşmeyi aklına koymuş bir kez. Sonucun başarısız olduğunu görünce çok korkunç, ah çok korkunç olacak. Şimdi çok şeyler ister, çok umutlanırken küçük ölçüde iyileşmelerden de memnun kalmayacak. Hastalığındaki yavaş gelişme yetmeyecek ona. Hey Tanrım, ne büyük sorumluluk yüklendik. Birden bir direnç kabarıverdi içimde. Meseleyi beni de karıştırmasına öfkelenmiştim. Ben buraya bu sorumluluktan sıyrılmak, serbest olmak için gelmiştim. Sözünü kestim. Ben de sizin görüşünüzü paylaşıyorum. Durumun sonuçlarını kestirmek güç. Bu anlamsız çılgınlığı zamanında önlemeli. Ona demelisiniz ki. Ne diyecekmişim? Bu tutkunluğun çocukça anlamsız bir şey olduğunu. Onu bu tutuktan vazgeçirmelisiniz. Vazgeçirmeli miyim? Neden vazgeçirecekmişim? Bir kadını ihtirasından vazgeçirmek ha? Duygularını değiştirmesini mi söyleyeceğim? Seviyorsa sevmemesini mi öğütleyeceğim? Bundan daha yanlış, bundan daha aptalca bir şey olamaz. Akılla, mantıkla ihtirasın önlenebildiğini duydunuz mu hiç? Hastalık ateşine, ey ateş yükselme, yangına, sakın alev alma denildiği hiç işittiniz mi? Bir hastanın bir kötürümün suratına, kuzum sen de sevebilirim diye boşuna hayaller kurup durma diye haykırmak gerçekten pek güzel, insancıl bir düşünce doğrusu. Senin gibi birinin duygulanmaya, karşısındakinden duygu beklemeye hakkı yoktur. Kötürümsün çünkü. Hadi bakalım çekil köşene. Vazgeç her şeyden, vazgeç. Kendi kendinden bile. Zavallıcık da böyle konuşmamı istiyorsunuz besbelli. Bunun parlak sonuçlarını da şöyle bir düşünün. Bunu asıl siz, neden ben? Bütün sorumluluğu kesinlikle üzerinize almadınız mı? Neden şimdi ille de ben? Evet ama bunu ona ben nasıl? Söylemenize gerek yok. Zaten söylemeniz de doğru olmaz. Kızı önce çılgını çevirip sonra da akıl, mantık beklemek. Bir bu eksikti. Size olan sevgisinden hoşlanmadığınızı en ufak bir şekilde dahi yavrucağa belli etmemelisiniz. Bir insanın kafasını baltayla koparmaktan farksızdır bu. İyi ama sesim boğazıma tıkandı. Eninde sonunda biri açıklamalı bunu ona. Neyi açıklamalı? Lütfen daha kesin ve açık konuşun. Demek istiyorum ki saçma bir şey olduğunu. Aptalca. Sonra da ben... Ötesini getiremedim. Doktor Kondor da susuyordu. Bekliyordu besbelli. Sonra hızlı hızlı iki adımla kapıya vardı. Elektrik düğmesine uzandı. Keskin, acımasız üç ak alev ampullerin içini yaladı. Çiğ ışığın etkisiyle göz kapaklarımı indirdim. Elimde olmadan. O da gündüz gibi aydınlanıvermişti. Demek öyle, dedi Doktor Kondor kelimelerin üzerine basarak. Demek öyle Teğmen Bey. Görüyorum ki sizi rahatlatmak doğru değil. Karanlıkta gizlenmek kolay oluyor. Oysa bir takım durumlarda insanın ta göz bebeklerinin içine kadar bakmalı. Evet Bay Teğmen. Lafları ağızda gevelemeyelim. Bir iş var bunda. Buraya sadece bu mektubu göstermek için geldiğinize beni inandıramazsınız. İşin içinde başka şeyler de saklı. Kafanızda belli bir şeyler tasarladığınızı seziyorum. Ya dürüstçe her şeyi açıklarsınız ya da size güle güle demek zorunda kalırım. Gözlüklerinin keskin parıltısı üzerime dikildi. Camların yansıyan yuvarlığı beni ürküttü. Önüme baktım. Susuşunuz pek etkili değil Bay Teğmen. Vicdanınızın rahat olmadığını gösteriyor bu. Neler döndüğünü sezer gibiyim. Lütfen dolambaçlı konuşmayın. Bu mektuptan ya da öteki mektuptan sonra sizin deyiminizle dostluğunuza son vermek niyetinde misiniz? Bekliyordu. Bakışlarımı kaldırmadım. Sesi sınava çeker öğretmen gibi sertleşti. Birden ortadan kaybolursanız buna ne denir biliyor musunuz? O eşsiz merhametinizle kızcağızın aklını başından aldıktan sonra susuyordum. Öyleyse izin verin de böyle bir davranışa ne dendiğini ben söyleyeyim. Böylesine bir ortadan toz olmaya ödeklik derler. Ah bırakın askerlere özgü o duyguyu irkilmeyi. Şimdi subaylığı onuru bir yana bırakalım. Şu sıradaki durum böyle saçmalıklardan daha önemli. Yaşayan, genç, değerli, kendisinden sorumlu olduğum bir insan söz konusu. Bu şartlar altında da nazik davranmak içimden gelmiyor. Her neyse, buradan savuşmakla vicdanınızın nasıl ağır bir yük altında kalacağını bilesiniz diye bütün açıklığıyla söylüyorum. Böyle nazik bir sırada savuşmanız, lütfen iyi dinleyin, masum bir varlığa karşı alçakça bir suç, korkarım daha bile ağrı, bir cinayet işlemiş olacaksınız. O tıknaz ufak tefek adam boksör gibi yumruklarını sıkıp üzerime yürümüştü. Kalın kumaştan röpte şambırıyla, ayağında sürdüğü terlikleriyle başka zaman olsa belki de gülünç görünürdü. Şimdi ise bana yeniden haykırırken kapıldığı dürüst içten öfkesinde karşısındakini ezen bir şey vardı. Cinayet, cinayet. Evet, bunu siz de biliyorsunuz. Ya bu duygulu onurlu kız ilk defa duygularını açtığı erkek karşılık verecek şey yerde şeytan görmüşçesine telaş içinde kaçarsa buna dayanabilir mi sanıyorsunuz? Azıcık hayal gücünüzü çalıştırmanızı rica edebilir miyim? Mektubu okumadınız mı? Yoksa kalbiniz bunca duygusuz mu? Sağlıklı bir kadın bile böylesine hor görülmeye katlanamaz. Böylesine bir çıkış onun bile ruhsal dengesini yıllarca alt üst eder. Onun kafasına soktuğunuz budalaca iyileşme umuduyla ayakta durabilen bu perişan, şaşkın kızcağız böyle bir şeyin üstesinden gelebilir mi sanıyorsunuz? Bu sarsıntı bile olmasa kendi eliyle canına kıyar. Evet, bunu kendi eliyle yapacaktır. Umutsuz bir insan böylesine hor görülmeye katlanamaz. Böylesine bir kabalığa dayanamayacağına eminim. Siz de temen buna en az benim kadar biliyorsunuz. Bütün bunları bildiğiniz için de savuşup kaçmanız sadece büyük bir zayıflık, korkaklık değil, tasarlanmış bir cinayettirdi. Elimde olmadan geri gittim. Cinayet sözünü söylediği sırada şimşek kızıyla bir hayal geçiverdi gözümün önünden. Kuledeki terasın parmaklıkları, Edith'in iki eliyle birden parmaklığa yapışması, son anda nasıl da kolundan yakalayıp zorla geri çekmiştim. Doktor Kondor'un durumu gereğinden çok büyütmediğini biliyordum. Evet, Edith öyle yapacak. Kendini oradan aşağı atacaktı. Ta aşağılardık ki dört köşe taşları görüyordum. Sanki o sırada oluyormuş ya da önceden olmuş gibi her şeyi görüyordum. O 4-5 kattan aşağıya kendini atan benmişim gibi kulaklarım uğulduyordu. Doktor Kondor ise gittikçe yükleniyordu bana. İnkar edin bakalım. Mesleğinizin gerektirdiği yürekliliği gösterin biraz artık. Ama doktor bey, ne yapmamı istiyorsunuz? Kendimi zorlayamam ya. Söylemek istemediğim şeyi söyleyemem. Onun akıl almaz çılgınlığını nasıl kabul etmiş gibi davranabilirim? Artık kendimi tutamadım. Patlayıverdim. Hayır, dayanamam buna. Katlanamam. Yapamam. İstemiyorum. Yapmak da istemiyorum. Bağırmış olmalıyım ki doktor Kondor'un çelik gibi parmakları koluma yapıştı. Yavaş konuşun ne olur. Koştu gitti, elektriği söndürdü. Sadece yazı masasının üzerindeki lamba sarıya çalan abajurun altından donuk bir ışık veriyordu. Hay Allah, sizinle de bir hastammışsınız gibi konuşmam gerekiyor. Önce şöyle rahatça bir oturun. Bu koltukta daha da çetin meseleler konuşulmuştur, üzülmeyin. Yaklaştı. Şimdi heyecanlanmak yok. Lütfen sakin, yavaş, tek tek sırayla anlatın bana. Önce, katlanamam diye ahlayıp pufluyorsunuz ama. Ben pek bir şey anlamadım bundan. Neye katlanamıyorsunuz bilmeliyim. Zavallı yavrucağın size böylesine çılgınca tutulmasından korkacak ne var? Karşılık vermeye davranırken Doktor Kondor telaşla devam etti. Acele etmeyin. Her şeyden önce utanmayın da. Böylesine ateşli bir itirafla karşılaşınca insanın ilk önce nasıl şaşırıp ürkeceğini ben de anlamıyor değilim. Çünkü kadınlara karşı elde edilen sözüm ona başarında ancak man kafa biri böbürlenir. Ancak bir aptal meseleyi büyütür gözünde. Gerçek bir erkek duygularını karşılıksız bıraktığı bir kadının kendisine tutulduğunu anlayınca sarsılır. Bütün bunları anlıyorum. Sizi böyle hiç alışmadığım, aşırı şaşkın, perişan bir halde görünce yine de sormak gereğini duyuyorum. Olağanüstü bir yan yok mu sizin bu halinizde, davranışınızda? Olağanüstü koşulların payı yok mu? Ne gibi koşullar? Yani Edith'in böyle şeyleri kelimelerle biçimlendirmeye çalışmak da zor. Demek istiyorum ki Edith'in sakatlığı sizde bir itme, psikolojik bir tiksinti mi uyandırıyor? Hayır, asla, diye şiddetle karşı çıktım. Beni ona karşı konulmaz derecede çeken zavallılığı, çaresizliğiydi. Ara sıra ona karşı sevgiye benzer bir şefkat duygusuna kapılmam onun acı çekmesinden, sakat olmasındandı sadece. Hayır, asla, diye inançla tekrarladım. Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz? Böylesi daha iyi elbette. Bu açıklamanız biraz olsun yatıştırdı beni. Ne var ki doktor olarak bu türden ruhsal tutukluklara görünüşte sağlam insanlarda bile çok sık rastladım. Şu var ki bir kadında en küçük bir kusuru bile tiksintiyle karşılayan erkekleri bir türlü anlamam. Gel gelelim, milyonlarca, milyarlarca hücreden oluşan insan vücudunda sadece bir parmak enliğinde bir doku bozukluğu görünce her türlü cinsel duygusunu yitiren yığınla erkek vardır. Bütün içgüdülerde olduğu gibi bu türden tiksintileri yenmek ne yazık ki mümkün olamıyor. Sizde böyle olmadığına bu yüzden daha da sevindim. Sizi bu derece ürküten şeyin kızın sakatlı olmamasına sevindim. Öyleyse sizi açık konuşabilir miyim? Elbette. Sizi gerçek değil, bunun doğuracağı sonuçlar ürkütüyor. Yani zavallı kızcağızın size tutkunluğundan çok, başkaları sakat kızın aşkını duyar da sizinle alay ederler diye korkuyorsunuz. Bu aşırı perişanlığınız bana kalırsa bir çeşit korkudan geliyor. Bunu söylediğim için bağışlayın beni ama arkadaşlarınızın önünde gülünç düşme korkusudur bu. Başka bir şey değil. Doktor Condor incecik sivri bir iğneyi yüreğime saplamış gibi oldum. Çünkü söylediklerini bilinçaltı çoktan sezmiştim ama bir türlü düşünmeye cesaret edememiştim. Çünkü bu topal kızla olan garip ilişkimle arkadaşlarım, Avusturyalıların o iyi niyetli ise de yine de insanın yüreğine işleyen halleriyle alay ederler diye daha başından beri korkmuştum. Birini çirkin ya da kaba saba birisiyle yakaladılar mı, nasıl alaya aldıklarını çok iyi bilirdim. Sırf bu yüzden iki ayrı dünyam olan alaydaki günlerimle Kekesfalvalarda geçirdiğim günler arasına kendim bile fark etmeden kalın bir perde çekivermiştim. Şaşılacak şey. Doktor Condor gerçekten de doğru tahmin etmişti. Edith'in bana olan aşırı ilgisini öğrendiğimden beri ötekilerden, babasından, Ilona'dan, uşaktan, arkadaşlarımdan utanmıştım. Ona karşı duyduğum o uğursuz merhamet yüzünden kendi kendimden bile utanmıştım. Birden Doktor Condor'un elinin mıknatıs gibi dizlerimin üzerine dolaştığını duydum. Okşar gibi tatlı bir sesle konuştu. Hayır, utanmayın. Bir takım kalıplaşmış düşüncelere ters düşen bir durumla karşılaşınca insanların önünde korku duyabileceğini çok iyi anlıyorum. Karımı gördünüz. Onunla neden evlendiğimi hiç kimse anlayamamıştı. İnsanlar kendi dar, sözüm ona normal görüşlerine uygun olmayan her şeye karşı önce merak duyarlar, sonra da kötü duygular beslerler. Meslektaşlarım tedavide yanıldığım için korkumdan karımla evlendim diye hemen dedikoduya başlamışlardı. Sözüm ona dostlarım da kadının çok parası var ya da miras bekliyor söylentisini yaymışlardı. Annem hem de öz annem 2 yıl onu evine almamakta diretti. Çünkü kafasında başka bir kızı düşünüyordu benim için. O zamanlar üniversitenin en ünlü iç hastalıkları profesörünün kızını. Onunla evlenseydim 3 hafta sonra doçent, şimdi de profesör olmuştum. Pamuklara sarıp sarmalanır, rahat ederdim. Gel gelelim, bu kadını yüzüstü bırakırsam mahvolacağını biliyordum. Yalnız bana inanıyordu. Bu inancını yok etseydim bir gün bile yaşayamazdım. Şimdi açıkça söyleyeyim size. Yaptığım seçimden bir an olsun pişmanlık duymadım. Çünkü inanın bana, biz doktorların pek seyrek vicdanı rahattır. Hastalara ne kadar az yardım edebildiğimizi çok iyi biliriz. Sınır ölçü tanımayan günlük acılara tek başına karşı koyamayız. Dipsiz denizlerden alabildiğiniz dert sadece bir yüksük dolusu birkaç damlacıktır. Bugün iyileştirdiğinize inandığınız hastaların yarın bir başka dertleri çıkar. Hep umursamamış, savsaklamışsınız gibi gelir size. Kaçınılmaz bir yığın yanılgılar, yanlışlıklar da eklenir buna. İşte böyle durumlarda hiç değilse bir insanı yardım edip kurtarmış, onun güvenini kırmamış, bir işi gerçekten doğru yapmış olmanın bilinci kalır size sadece. İnsan en sonunda aptalca boşu boşuna mı yoksa bir amaç için mi yaşamış olduğunu bilmek ister. İnanın bana, doktor bunu söylerken sıcacık şefkatli yakınlığını duyar gibi oldum yanı başımda. Bir insanı rahatlatmak için biraz ağırlığı yüklenmeye değer. Sesindeki boğuk titreş duygulandırmıştı beni. Göğsümde hafiften bir yanma duydum birden. Yüreğin rahatlaması ya da daralması sırasında duyulan o çok bilinen sıkıntı gibi. O bahtsız çocuğun umutsuzca bırakılışını hatırlamak içimdeki merhameti uyandırmıştı yeniden. Az sonra önlemekten aciz olduğum o coşkunca taşkınlıklar, heyecanlar başlayacaktı. Biliyordum bunu. Boyun eğme dedim kendi kendime. Yeniden kendini kaptırma. Seni vazgeçirmelerine izin verme. Bu düşünceyle kararlı bir ifadeyle Doktor Condor'a baktım. Doktor bey, herkes bir dereceye kadar kendi gücünün sınırını bilir. Bu yüzden sizi uyarmak zorundayım. Beni hesaba katmayın lütfen. Şu sırada Edith'e yardım etmek bana değil, size düşüyor. İstediğimden önce düşündüğümden de daha çok girdim bu meselenin içine. Size açıkça söyleyeyim, sandığınız kadar iyi, fedakar bir insan da değilim. Gücümün sonuna geldim artık. Bana yalvarmalarına, beni göklere çıkarmalarına artık dayanamam. Bundan hoşlanıyormuş gibi de yapamam. Edith'in ileride hayal kırıklığına uğramaktansa durumu şimdi anlaması daha iyi. Asker olarak şerefim üzerine yemin ederim ki sizi uyardım. Yine söylüyorum, beni hesaba katmayın. Bana da olduğumdan çok değer vermeyin. Ayrım sonu, sayfa 300.